Ayrım 37 sayfa 252. 5. Eli sıkılmaya layık bir centilmen aranıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1952 Haziran'ında Osmanlı ailesini çok yakından ilgilendiren kanun çıkardı. Mecliste 1924'te kabul edilen, hanedanın bütün mensuplarının sınır dışı edilmelerini emreden ve Türk topraklarına artık transit olarak bile ayak basmalarını yasaklamış olan 431 sayılı kanun, 16 Haziran 1952 günü değiştirildi ve hanedana mensup kadınların memlekete dönmeleri serbest bırakıldı. Hanedan mensubu erkeklerin de memleketlerine dönebilmeleri için bu kanundan sonra 22, 1924 sürgünün üzerinden de tam 50 sene geçmesi gerekecek ve şehzadelerin dönüşüne resmi gazetede 18 Mayıs 1974'te yayınlanan 1803 sayılı başka bir kanunla izin verilecekti. Ama 1974'e gelindiğinde hayatlarının tam 50 senesini sürgünde geçiren şehzadelerin çoğu artık hayatta bulunmayacak, Ömer Faruk Efendi'nin vefatının üzerinden de 5 sene geçmiş olacaktı. Sabiha Sultan 1952 yazında Fransa'da kızı Hanzade'nin yanındaydı. Memlekete dönüşüne izin veren kanunun çıkmasından sonra hemen Paris'teki Türk Büyükelçiliğine gitti ve vatandaşlık müracaatı yaptı. Elçilik işlemlerin tamamlanması vakit alacağı için Sabiha Sultan'a Türkiye'ye giriş vizesi verdi. Sultan Vahidettin'in kızı sürgünden 28 sene sonra 26 Ağustos 1952 akşamı İstanbul'a geldi ve Ceddi Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği şehirde kendine ait evi olmadığı için bir müddet dostlarının yanında kaldı. Dipnot 19, Sabiha Sultan İstanbul'a dönüşünden sonraki ilk günlerini İstanbul'a ilk geliş başlığı altında günlüğüne şöyle kaydetmişti. 1952 Ağustos 26. Sabahleyin saat 9'da Orly'den uçtuk. 11.30'da Milano. Akşam 7:25 geçe, parantez içinde Fransız saati, Türk saatiyle 6:25 geçe Yeşilköy'e vasıl olduk. Birçok tanıdıklar saat farkından dolayı uçak meydanına geç geldiklerinden oraya kadar gittikten sonra beni her taraftan sorarak bulunduğum apartmana geldiler. Prenses Vicdan, parantez içinde Mısır Prensesi Vicdan Hilmi, Hümeyra, parantez içinde Sultan Vahidettin'in büyük kızı Ulviye Sultan'ın çocuğu Hümeyra Özbaş, Mahpeyker, parantez içinde Enver Paşa ile Naciye Sultan'ın büyük kızları Doktor Mahpeyker Enver, Keramet Beyler, parantez içinde Halife Abdülmecid'in İstanbul'da bulunduğu sırada sekreterliğini yapan Salih Keramet Nigar, Ali Bey, parantez içinde Sultan Vahidettin'in büyük kızı Ulviye Sultan'ın ikinci kocası Ali Haydar Germiyanoğlu, Fahri Şirin, parantez içinde Kırımlı olan ve Cengiz Han'ın soyundan geldiği söylenen Şirin ailesinin mensubu, Mısır'ın eski kraliçesi Feziye'nin ikinci kocası İsmail Şirin'in kuzeni, Belkıs Hanım, parantez içinde Ratip ailesinden Belkıs Ratip, Feyziye Hanım, parantez içinde 150'liklerden Rum Beyoğlu Fahrettin Bey'in karısı, Zehra Altıniz, parantez içinde Sultan Vahidettin'in çocuklarının Türkiye'den ayrılmalarından hemen önce Çengelköy köşklerinin tapusunu üzerine yaptıkları Kalfa Hanım ve daha diğer misafirler beni meydanda bekliyorlardı. Gümrükte beni kimse tanımadı ve tam istediğim surette geçtiğim için evvelce mutat muameleyi tatbike başladıkları esnada hüviyetim anlaşılınca eşyamı açmadan ve safa geldinizlerle beni geçirdiler. Ceyda, parantez içinde Mısır'ın Ratip ailesinden Ceyda Ratip, beni beklediği halde orada sehven bulunamadığı için Mahpeyker beni Beyoğlu'ndaki apartmanına davet etti. Geceyi Prenses Vicdan ile beraber orada geçirdik. Ertesi gün Naime, parantez içinde Sultan Abdülmecid'in kızı Cemile Sultan'ın torunlarından ve Tamburi Cemil Bey'in oğlu Mesut Cemil'in eşi Naime Hanım Sultan, beni ziyarete geldi ve öğle yemeğine davet etti. Orada Mevhibe Hanım, parantez içinde Cemile Sultan'ın torunlarından ile Şerif Muhittin Bey'i, parantez içinde Mekke Şerifi Ali Haydar Paşa'nın oğlu ve Safiye Ayla'nın kocası, but virtüözü Şerif Muhittin Targan, gördüm. Kendilerini Naime'den telefon etmiştim, hemen görmeye geldiler. Saat 5'te, parantez içinde öğleden sonra, Ceyda'nın evine Hümeyra ile beraber geldim. Hemşirem, Ali Bey, İsmail Ratip, Fahrettin Beyler, parantez içinde 150'liklerden Rum Beyoğlu Fahrettin, beni bekliyorlardı. Evvelce benden randevu alan Ekrem Rüştü de geldi. Zavallı Ekrem, İstanbul'a geldiğim gün diğerleri gibi meydana geç gelmiş, bulamayınca bütün akşam çalmadığı kapı kalmamış. Nihayet beni telefonla Mahpeyker'in evinde buldu. Gece çok yorgun olduğum için ertesi gün saat 5'te Ceyda'nın evinde randevu verdim. 29. Bu sabah Ekrem Rüştü gelip beni arabasıyla şehre götürecek. Dün akşam Ziya Bey telefon etti. Bugün saat 7'de bana gelecek. 31. Bugün bayram. Bugün yemekte bir rahatsızlık hissettim ve yattım. Öğleden sonra birçok gelenler oldu. 1 Eylül. Bütün günü yatakta geçirdim. Naciye Sultan, parantez içinde Sultan Abdülmecid'in soyundan Enver Paşa'nın hanımı, validesiyle Kamil, parantez içinde Enver Paşa'nın kardeşi, ağabeyinin hanımı Naciye Sultan'ın ikinci kocası ve Belkıs, Ratip, Hüseyin Siret ziyaretime geldiler. Kitaba dönüş. Burada bir fotokopi Sabiha Sultan'ın İstanbul Emniyetindeki yasaklı fişi. Sultan Vahidettin kızı Sabiha Sultan, İstanbul'a dönüşünden sonraki ilk gecesini kuzeni Naciye Sultan ile Enver Paşa'nın büyük kızı Mahpeyker Enver'in Taksim'deki dairesinde geçirdi ve hissettiklerini aynı gece kağıda döktü. Çok şükür ki buradayım, İstanbul'da, benim bir tanecik şehrimde. Sözümdeki bu manayı herkes anlayamaz. Benim gibi ayrılmalı, hasret çekmeli, yeniden kavuşma hislerinin tadını damla damla duymalı. Sevgilisini bulamayan aşıkların ayrılık zehirini de yine öyle damla damla tatmalı. Ben burada şimdi İstanbul'umun kaderini ve kederini paylaşıyorum. Sessiz sedasız onunla beraber geçmişinin yasını tutuyorum. Buna ortak istemem. Ben İstanbul ile baş başayım, ben onu anlıyorum, o da beni. Sabiha Sultan, dönüşe izin veren kanunun çıkmasından sonra hanedanın Türkiye'ye gelen ilk hanım mensubuydu ve onu diğer sultanların dönüşü takip etti. Mısır'da hayat artık zorlaşmıştı ve günler sıkıntı içerisinde geçiyordu. Darbenin lideri gibi görülen General Necip'in pek fazla gücü kalmamış, ipleri eline alan Cemal Abdülnasır hem içeride hem de dışarıda gayet sert bir politika izlemeye başlamıştı. Mısır hanedanına ait malların müsaadesinden sonra şahısların sahip olduğu büyük topraklara da reform yapıldığı söylenerek el konmuş ve Abdülnasır'ın başlattığı yeni Arap milliyetçiliği akımı bazı Arap memleketlerini Mısır'ın yanına çekmiş ama birçok memleket, özellikle de krallıkla idare edilen Arap ülkeleriyle Mısır karşı karşıya kalmıştı. Toprak reformunun ardından yapılan tarım devrimi ise Mısır'ın o zamana kadar en büyük gelir kaynağı olan efsanevi pamuğunun sonunu getirdi. Zira tohum değişmiş, uzun lifler kısalmış ve eskisi gibi para etmez olmuştu. Nesli Şah anlatıyor. İhtilalciler tarım reformu yapmadan önce Almanya'da Hitler'in Merkez Bankası başkanlığında bulunmuş olan Doktor Hjalmar Schacht'ı Kahire'ye davet ettiler. Kodluyorum HJALMAR SCHACHT. Münim o sırada kral naibiydi. Schacht, sakın topraklara dokunmayın, Mısır'ın serveti gider. Çiftlikleri ve malikaneleri idare edebilmek için büyük zenginlik lazım. Devlet ve köylü bu işe girişirse kalite düşer, iflas edersiniz, dedi ama dinlemediler. Reform yapacağız deyip köylüye toprak ve tohum dağıttılar. Sonra Doktor Şaht'ın dediği çıktı. Toprağı iyi kullanamadılar, sulama işi de berbat oldu. Manchester'e satılan uzun elyaflı pamuk bozuldu ve bütçe iflas etti. Ekonomideki bu kötü gidişle beraber bazı Arap ülkeleri Mısır'ın yayılmacı dış politikası yüzünden darbecilere karşı tavır alırken, Kahire'de 1954 Ocağı'nda çok büyük bir diplomatik skandal yaşandı. Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Fuat Hulusi Tugay, bir davette Mısır'ın güçlü adamı Cemal Abdülnasır'a hakaret edince sınır dışı edildi ve bu hadisenin Mısır ile Türkiye arasında yarattığı gerginlik uzun seneler devam etti. Türkiye ile Mısır arasındaki bir önceki diplomatik kriz 1932'de Ankara'da yaşanmıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhurbaşkanlığı zamanındaki krizin sebebi Ankara'daki Mısır elçisi Abdülmelik Hamza'nın tarbuşu yani fesiydi. Abdülmelik Hamza 1932'deki 29 Ekim törenlerine ve o gece Ankara Palas'ta verilen resmi davete memleketinin resmi başlığı olan Fes ile katılmış ama Mustafa Kemal Paşa'nın ısrarı üzerine Fes'ini çıkartmak zorunda kalmış ve hemen arkasından da daveti terk etmişti. Mısır, Fes ve diğer başlıkların Türkiye'de kaldırılmış olmasının kendisini bağlamayacağı ve Büyükelçisinin resmi başlığının başka bir memleketin cumhurbaşkanının talimatı ile zorla çıkarttırılmasını kabullenemeyeceği gerekçesiyle Türkiye'yi protesto etmişti. Ankara ile Kahire arasında 2 ay boyunca karşılıklı olarak protesto notaları gidip gelmiş ve gerginlik Ankara'nın işi alttan almasıyla son bulmuştu. Bu hadiseden 22 sene sonra çıkan yeni krizin kahramanı Büyükelçi Fuat Hulusi Tugay, Osmanlı İmparatorluğu'nun tanınmış asker diplomatlarından Deli Fuat Paşa'nın oğluydu ve Mısır Hedivi İsmail Paşa'nın kızı Prenses Nimetullah ile Mahmut Muhtar Paşa'nın çocuğu ve devrik kral Faruk'un kuzeni Emine Hanım'la evliydi. Sert bir mizaca sahip olan Fuat Hulusi Tugay'a bu huyun babası Deli Fuat Paşa'dan miras kaldığı söylenirdi. Darbeden hemen sonra Mısır gazetelerinde kraliyet ailesinin aleyhinde yazılar çıkmaya başlamış, Emine Tugay hakkında hakaret sınırlarını aşan ifadeler kullanılır olmuş ama böyle bir vaziyette büyükelçisini değiştirmesi gereken Türk hariciyesi hiçbir şey yapmamıştı. Fuat Tugay'ın Ankara'ya bizzat yazdığı dönme talepleri kabul edilmemiş ve devri kralın çok yakın akrabaları olan Tugay çifti, darbeden sonra uzun müddet Kahire'de tutulmuş, hatta unutulmuştu. Ankara, Fuat Tugay'ın yerine başka bir büyükelçi göndermeyi ancak 1953 aralığında düşünebildi ve karar o sırada Türkiye'de bulunan Tugay'a bildirildi. Büyükelçi, dönüş hazırlıklarını yapmak ve toparlanmak için hanımını İstanbul'da bırakarak tek başına Mısır'a gitti, veda ziyaretlerine başladı ve büyükelçilik binasında 21 Aralık gecesi bir veda daveti verdi. Kahire'deki kor diplomatiğin neredeyse tamamı o gece Türk elçiliğindeydi ama elçilikte Mısır hariciyesinden tek bir kişi bile yoktu. Fuat Tugay veda davetine Mısırlıları çağırmamıştı. Diplomaside böyle bir davranışın örneğinin görülmemesi bir yana, Mısırlılar büyükelçinin davet sırasında Avrupalı dostlarına Devrim Komuta Konseyi'nin aleyhinde çok ağır sözler sarf ettiğini ve "Beni bir daha bu pis yerde göremeyeceksiniz." dediğini işitmişlerdi. Asıl kıyamet ise 1954'ün 2 Ocak akşamı Kahire Operası'nda koptu. Devrim Komite Konseyi'nin güçlü adamı ve Başbakan Yardımcısı Cemal Abdülnasır, operada o geceki programın tamamlanmasından sonra temsili izleyen kor diplomatik için salonlardan birinde küçük bir kokteyl veriyordu ve davetliler arasında Türk Büyükelçisi de vardı. Gazetelerde o gün Büyükelçinin hanımı Emine Tugay'ın aleyhinde yine hakaret dolu dünya kadar yazı çıkmıştı. Diplomatlar davetin verildiği salona geçmiş, Abdülnasır'ın salona girmesini bekliyorlardı. Abdülnasır geldi, büyükelçilerin ellerini sırayla sıkmaya başladı ve Türk büyükelçisinin önüne gelip elini uzattığı sırada Fuat Tugay, "Ben sadece centilmenlerin elini sıkarım," dedi. Sonra Abdülnasır'a uzun uzun hakaret etti. Mısır'ı felakete sürüklediğini söyledi ve muhatabının cevap vermesini beklemeden arkasını dönüp salonu terk etti. Abdülnasır'ın kor diplomatiğin önünde yaşanan bu skandalı cevapsız bırakması imkansızdı. Türkiye Büyükelçisi Fuat Hulusi Tugay hemen ertesi gün Mısır hükümeti tarafından istenmeyen adam ilan edildi ve Mısır'ı 48 saat içinde terk etmesi istendi. Üstelik protokol kaideleri de bir tarafa bırakıldı. Kahire'den ayrılmak için havaalanına gelen büyükelçi diplomatlara mahsus salona alınmadı, normal yolcularla sıraya girmesi istendi ve uçağa binmesinden önce bagajları açılıp bütün eşyası çamaşırlarına kadar didik didik edilip arandı. Üstelik bütün bunlar yapılırken Mısırlı gazetecilere bol bol fotoğraf da çektirildi ve fotoğraflar Kahire'de ertesi gün çıkan bütün gazetelerde yayınlandı. Hadise Türkiye'de büyük tepki yarattı. Hükümet ve dışişleri açıklama üstüne açıklama yaparken Cumhurbaşkanı Celal Bayar önce İstanbul üzerinden Ankara'ya geçen büyükelçi Fuat Tugay'ı kabul edip Kahire'de olup bitenleri, özellikle de opera binasındaki hadiseyi sordu. Ankara ile Kahire birbirlerini suçlamaya haftalarca devam ettiler ve Türkiye ile Mısır arasındaki münasebetler senelerce düzelmedi. Tipnot 20, Kahire'de yaşanan kriz gazetelerde haftalarca haber ve köşe yazısı olarak yer aldı. O devrin en fazla okunan yazarlarından Refik Cevat Ulunay, 1954'ün 7 Ocağı'nda Milliyet'te çıkan "Fikri Kasiraneme Göre" başlıklı yazısında Büyükelçi'yi suçluyor. Büyükelçinin Mısır'ın önde gelenlerine "Beni bir daha bu pis yerde göremeyeceksiniz" demesinin ve darbecileri de "Bu ihtilalle memleketinizi mahvettiniz" diye terslemesinin büyükelçiliğe yakışmadığını söylüyordu. Mısır devleti nezdinde büyükelçimiz olan Fuat Hulusi Tugay'ın Mısır hükümeti tarafından iki devlet münasebetini gerginleştirecek bir şekilde istiskal edilmesi, diplomatik mehafilde büyük akisler husule getirdi. Fakat bu hadise çoktan bir beklenen bir netice olmasına göre pek o kadar hayretle karşılanacak bir mahiyet arz etmese gerektir. Fuat Hulusi Tugay, bir diplomatın muttasıf olması gereken bütün meziyetlere sahip olmadığını bu vaka sarahaten göstermektedir. Dünya değişmiştir. Devletler arasında mühim meseleler eskisi gibi sefirlerin siyasi maharetleriyle değil, doğrudan doğruya devletlerin hariciye nazırları, başvekilleri ile hal ve fasl ediliyor. Sefirlerin şimdiki asra göre bütün varlıkları, bulundukları memleketlerde metbu hükümetleri arasında yakınlık tesis eylemek, samimiyet kurmak, elçisi olduğu devletin menafiini korumaktır. Protokoler bir sahada cereyan eden bu faaliyet, dostluk esasını hazırlamaya matuftur. Kahire nezdinde bulunan büyükelçimiz maalesef bu mesleki faaliyeti gösterememiştir. Zaten refikaları Emine Hanımefendi'nin Mısır Kralı 1. Fuad'ın hemşiresi Prens Nimet Hanımefendi'nin kelimeleri olması dolayısıyla büyük bir servete sahip olması ve geniş arazi mülkiyetine dayanan bu servetin Mısır'da ilan edilen son kanun mucibince millete intikali pek tabii olarak elçimizi bir taraf bırakamazdı. Diplomatlar devlet münasebetlerinde şahsi düşünceden variste olmalıdırlar. Elçilerin vazifelerini hakkıyla yapabilmeleri, diplomatik sahaya girmeyen her şeyden tecerrüt etmeleriyle mümkündür. Fuat Hulusi Tugay bunu yapmadı, yapamazdı ve yapmamakta da belki mazurdur. Hadisenin düğüm noktası budur. Ondan sonrası teferruattır. Fakat öyle teferruat ki esası bile sarsılacak bir ehemmiyet arz etmektedir. Kahire elçimiz, temsil eylediği memleketin sefiri bulunduğu memleketle kat'ı rabıta etmesini bir maslahat icabı telakki eylese dahi, bunu bu derece huşunet ve dürüstane bir şekilde yapmaması gerekti. Halbuki elçimiz, Kahire'de bulundukları müddetçe diplomasi çerçevesine sığdırılması hayli güç olan tarafgirane muamelelerde bulunmuş ve hayli tel kırmıştır. Mesela yeni yıl münasebetiyle elçilikte yapılan kabul merasimini Mısır ricalinden hiç kimseyi davet etmemesi, Mısır için beni bir daha bu pis yerde göremeyeceksiniz demesi, yaptıkları inkılap ile övünen Mısır İhtilal Konseyi azasına mağrur olmayın, Napolyon'un zirveye ulaştıktan sonra ne olduğunu hatırlayınız, bu ihtilalle memleketinizi mahvettiniz demesi, başbakan yardımcısını terslemesi, itiraf edelim ki affolunur gaflardan değildir. Fuat Hulusi Tugay, sefir olması dolayısıyla bunları şahsi fikir olarak dahi serdeylemek hakkına malik olamaz. Parlak resmi kabuller, zevk-i selim ve hüsnü tabiatla seçilmiş zengin evani ve eşyaya malik olmak, mükemmel bir elçi olmaya kafi değildir. Fikri kasiranem budur.